Ayrım 14. Genelkurmay belgelerinde Kürt isyanları 1. Sayfa 193. A. Diyarbakır kesiminde. 10 Mart 1925'te ilk birliklerin Diyarbakır'a yetişmesiyle seferberliğin etkisi 9 günde kendini göstermiş oldu. Aynı gün yayınlanan resmi tebliğde, genel tenkil tedbirlerine devam olunduğu, Diyarbakır çevresinin sakin olduğu bildirilmekteydi. 7. Kolordu Komutanlığı'nın 14 Mart'ta 17. Tümen Komutanlığı'na verdiği emirde, alınan haberlere göre Asi Şeyh Said'in ikinci kez Diyarbakır'da taarruz edeceği anlaşılmaktadır. Asilerin biri Kadıköyler, diğeri Dinkiçon dolayında olmak üzere iki yerde yoğunlaştıkları anlaşılıyorsa da gerçek taarruzlarını hangi bölgeye yöneltecekleri kestirilemez. Asilerin önce Alipınar'a, sonra da Diyarbakır'a taarruz edeceği hakkında haberler olduğu gibi, Urfa kapısı doğrultusunu denemeli kalkması da hatıra gelebilir. Bu sebeple kolordu bu gecede güvenlik ve işgal terdibatını arttıracak ve özellikle şu hususları sağlayacaktır. Gedikler olağanüstü önemdedir. Bunların sur üzerindeki bombacıları ve sur arkasındaki gözcü ve savunucuları pek muntazam bir halde tertip olunmalıdır. Sur üzerindeki gediklerin bomba ile savunulması hiçbir zaman sadece erlere bırakılmayacak, bu işe mümkün olduğu kadar subay ayrılacaktır. Mehtap olmadığı için belli aralıklarla sur üzerinde aydınlatma tabancaları kullanılacaktır. Şehirde yangın çıkması ihtimaline karşı merkez komutanlığı gerektiği takdirde bu iş için 6. Alay ve 23. Alay 1. Tabur komutanlıklarına başvuracak ve bu istek derhal yerine getirilecektir. Muhabirinin çabuklaştırılması için telefon başlarında mutlaka subay bulundurulmalıdır. 17. Tümenin sur dışındaki kıtalarının düşmanın yaklaşmasında derhal siperleri işgal edecek tarzda uyanıklığını da arttırması lazımdır. 6. Alay, 23. Alayın 1. Taburu, 54. Süvari Alayının 1. Bölüğü, Mardin Seyyar Jandarması Kolordu ihtiyatı olarak bulundukları durumu muhafaza edeceklerdir. Şehre bir taarruz olduğunda 3. Süvari Alayı önce verilen emirlere göre hareket edilecek ve gereğinde bütün vücudu ile ateş ve müsademe kuvvetiyle Diyarbakır'ın kuzey veya güneyine taarruz edecek, düşman üzerine atılmak için hazır bulunacaktır demekteydi. B. Varto kesiminde. Melikanlı Şeyh Abdullah komutasındaki Hasnanlı Halit ve amcası aşiret binbaşısı Kasım ve bağlılarından meydana gelen asiler 11 Mart 1925'te Varto'ya taarruz ettiler. Kasaba halkı da asilere katıldığı için birkaç saat süren çarpışmadan sonra 12 Mart 1925'te Varto'nun korunmasına memur Muş Ester Süvar müfrezesi erlerinin genç bölgesinden olanların hıyanetleri yüzünden Varto asilerinin eline geçti ve 70 er, 1 makinalı tüfek ve 86 hayvanla esir oldu. Bu başarılarından sonra asilerden bir kısmı Bulanık ve Malazgirt üzerine yürüdüler. Buraları da işgal ve devlet binalarını yağma ettiler. 14 Mart'ta yayınlanan bir resmi tebliğde Varto çevresinde yapılan çalışmaların birinde Şeyh Said'in oğullarından birinin öldürüldüğü bildiriliyordu. C. Hınız kesiminde. Şeyh Said'in oğlu Ali Rıza komutasında diğer bir kısım asi kuvvet 11 Mart'ta Hınıs'a taarruz ettiyse de başarılı olamadı ve orada gözaltında bulundurulan ailelerini kaçıramadılar. D. Palu Çermik kesiminde. 13 Mart'ta yayınlanan resmi tebliğde Diyarbakır dolayındaki köylerin geri alınarak temizlendiği anlaşılmış oluyordu. Bu arada Samahi'den Hani'ye çekilen Şeyh Said, Palu Çermik arasında ağırlık merkezi Hani olmak üzere yeni bir cephe kurmakla meşguldü. Ayaklanma bölgesindeki harekat komutanlığı arka arkaya yetişen takviye kuvvetlerinden faydalanarak Şeyh Said'in muntazam bir cephe kurmasını önlemek istediği için 14 Mart'ta Çermik doğrultusuna bir kısım kuvvet gönderdi ve burasını yerli halkın da yardımı ile geri aldı. Bu suretle Diyarbakır kuzeyinde ordu birliklerinden müteşekkil bir cephe kurulmuş oldu. E. Ergani kesiminde. 16 Mart tarihli resmi tebliğ, ayaklanma bölgesinin durgun olduğunu, Ergani'yi tutan asilerin dağılmakta olduklarını ve asiler arasında yiyecek sıkıntısı başladığını bildiriyordu. F. Çemişkezek kesiminde. Koç Uşağı aşireti 20 Mart'ta Çemişkezek'e taarruz ettiyse de başarılamayacak ve çekilmek zorunda kaldı. G. Ayaklanmaya katılmayan aşiretler. 9. Kolordu komutanının yardımı ile Beyazıt'taki Celali ve Zeylan aşiretleri 7. Kolordu komutanının yardımı ile Mardin, Midyat, Savur, Nusaybin, Cizre dolaylarındaki Balli, Dekorikiki, Halcan, Ömerkan, Hobige aşiretleri, 2. Tümen komutanı ve Bitlis valisinin yardımı ile Siirt ve Bitlis havalisindeki aşiretler, Elazığ ve havalisi komutanının yardımı ile Dersim dolayındaki aşiretler ayaklanmaya katılmadılar. Bu duruma göre ayaklanma bölgesi Genç ili ile Diyarbakır ve Ergani illerinin bir kısmına inhisar etmek üzere yaklaşık olarak uzunluğu 200 kilometre, genişliği de 150 kilometre olan 30 bin kilometre karelik bir sahada mevzi nitelikte kalmıştı. H. Ayaklanma bölgesine tertip edilen diğer birliklerin durumu. 7. Tümen 9.651 insan, 1.746 hayvan mevcudu ile 18 Mart'ta, 41. Tümen 6.665 insan, 1.400 hayvan mevcudu ile 19 Mart'ta, 5. Tümen 10.000 insan, 1.200 hayvan mevcudu ile 20 Mart 1925'te bulundukları yerlerden trenle Mardin-Diyarbakır doğrultusunda hareket ettiler. Bu duruma göre artık yığınak harekatı ağır ağır tamamlanıyordu. 21 Mart tarihli resmi tebliğde yapılan keşif taarruzlarından asilerin rast geldikleri köylüleri de beraber alarak Dicle'nin doğusuna ve kuzeyine çekildikleri bildirilmekteydi. Diyarbakır ve dolayındaki asilerin 23 Mart 1925 durumu genel olarak şöyleydi. Dicle doğrultusunda büyük kısmı ile küçük ve büyük Kadıköyler Somahi bölgesinde, diğer kısmı ile Telalu ve güneyinde bulunan asiler, bu sabah kuvvetli bir müfreze ile Telalu genel doğrultusunda yapılan taarruzumuz karşısında Büyük Kadıköy istikametine çekildiler. Dicle doğusundaki asilerin faaliyet alanı şimdiye kadar hükümet lehinde olan Silvan ilçesinin Şemşem, Ekrek, Mirahorani, Sofyani, Safyan, Batı hududu ile sınırlanmaktaydı. Dicle batısındaki asiler ise büyük kısmı ile şimdilik Konakşor deresi ile Dinkiçon bölgesinde bulunmaktaydı. Faaliyet alanları ise Diyarbakır-Siverek yoluna kadar olan bölgeydi. Ayaklanma bölgesi çevresinde tenkil harekatı ile görevli birliklerin 23 Mart 1925 durumu ise şöyleydi. 3. Ordu Müfettişliği Karargahı, 7. Kolordu Karargahı, 17. Tümen Karargahı, 6. Alay, 36. Alay, 63. Alay, 23. Alayın 1. Taburu, 41. Alayın 1. Taburu, 7. Kolordu Topçu Taburu, 12. Topçu Alayından bir dağ bataryası, 7. Topçu Alayından bir batarya Diyarbakır'da, 7. Tümen Karargahı, 7. Kolordu Süvari Bölüğü, 54. Süvari Alayından bir bölük, 23. Alay bir tabur noksan, 7. Topçu Alayından bir dağ obüs bataryası, 41. Alay bir tabur noksan, 7. Kolordu Topçusundan iki dağ topu, Tala, Tepe, Karakuyu bölgesinde, 7. Topçu Alayından iki batarya Zoga'da, 14. Süvari Tümen Karargahı, 19. Alay, 2 Dağ Topu, 3 Süvari Alayı, Şükrülü'de, 5. Süvari Alayından 2 Bölük Şükrülü Batısında, 41. Tümen Karargahı, 16. Alay, 6. Kolordu Karargahı, Sivas'ta ve Yukarı Hanik'te, 5. Tümen 1. Kademe, 9. Alay, Tümen Karargahı, 6. Kolordu Muharebe Bölüğü, Dağ Bataryası, Sivas, Kangal, Hekimhan üzerinden Elazığ'a yürüyüşte, 5. Tümen 2. Kademe bir dağ 2 sahra bataryası, 500 silahlı er, Sivas Kangal yolu üzerinde yürüyüşte. 10. Alay Karahisar Kernah üzerinden Elazığ'a yürüyüşte. 8. Kolordu Karargahı bir dağ obüs bataryası Erzincan'da. 3. Topçu Alayından bir dağ bataryası Bayburt Erzincan yolu üzerinde yürüyüşte. 3. Topçu Alayından 2 dağ bataryası Bayburt'ta. 11. Alay 8. Kolordu Süvari Bölüğü 3. Topçu Alayından bir dağ obüs bataryası Erzincan'dan Kiğ'ya gitmekte olup halen Tercan'da. Elazığ ve Havalisi Komutanlığı 25. Alay 13. Alay 1. Süvari Tümeni Kalanı 2 bölük 17. Topçu Alayından bir batarya biri gayri faal Elazığ'da. 17. Topçu Alayından 3 dağ obüs bataryası Malatya'da. 17. Topçu Alayından 3 dağ bataryası, ikisi gayri faal Erga'da, 2. Alayın 3. Taburu 1 bölük noksan Siverek Kaynak yolunda yürüyüşte, 2. Alay 1 tabur noksan 54. Süvari Alayından 1 bölük 14. Süvari Tüveninden 2 dağ topu Kaynak'ta, 5. Kolordu telsizi 2. Alay'dan bir bölük, 14. Süvari Tümeninden 2 dal topu Urfa'da, 1. Tayyare Bölüğünden 2 uçak Cerablus'ta, 1. Tayyare Bölüğünden 1 uçak Resulayn'da, 41. Tümen İkmal Kolları Mardin'de, 12. Alay trenle Mardin'e gitmekte, 5. Kolordu Karargahı 21. Süvari Alayı'ndan 2 bölük, 9 uçak, 5'i gayri faal Mardin'de, 2. Topçu Alayı'ndan bir dağ obüs bataryası Şeyhan'da, 3. Süvari Alayı'ndan bir bölük Dirik'te, 54. Süvari Alayı'ndan bir bölük Viranşehir'de, 62. Alay, 2. Topçu Alayı'ndan bir dağ bataryası Siirt'te, 2. Tümen Karargahı 18. Alay, 2. Topçu Alayı'ndan 2 dağ bataryası Bitlis'te, 1. Alay, 2. Topçu Alayı'ndan bir dağ bataryası Muş'ta, 12. Tümen Karargahı, 34. Alay, 35. Alay, Yaya Topçu Bölüğü, Ester Suvar Bölüğü Hınıs'ta, 28. Alay, 9. Topçu Alayı'ndan bir dağ bataryası Van'da. İ. 3. Ordu Müfettişliği'nin Harekat Planı. 24 Şubat 1925'te Çankaya'da Atatürk, İsmet İnönü ve arkadaşları tarafından kararlaştırılan askeri tenkil planına uygun olarak asilerin yoğun bulunduğu bölgenin geniş bir surette sarılmasıyla harekete geçmek ve sonra bu çemberi yavaş yavaş daraltarak asileri tamamıyla yok etmek esasına dayanıyordu. Bu maksatla 3. Ordu Müfettişliği'nin kolordulara verdiği harekat bölgeleri ve görevleri şöyleydi. 5. Kolordu Bölgesi, doğusu Diyarbakır ilinin doğu hududu, batısı Diyarbakır ve Ergani Madeni illerinin batı hududu, güneyi Dicle Nehri güney kıyısı hariç Diyarbakır, Siverek yolu dahil, görevi Dicle'nin doğu ve batı bölgelerini asilerden temizleyecek ve yürüyüş hazırlığını tamamlayacak. 7. Kolordu Bölgesi, Dicle Nehri güney kıyısı dahil Diyarbakır, Siverek yolu hariç, hattının güneyi ile Kolordu'nun eski bölgesinden kalan saha. Görevi, şimdiye kadar olduğu gibi Diyarbakır'ı kesin surette savunabilecek tertibatı alacak ve bölgesinde ayaklanma teşebbüsüne meydan vermeyecek, bunun için de 2. Tümen halen bulunduğu durumu muhafaza edecek ve gereğinde verilen talimata göre görevini yapacak ve gönderilecek ikmal erleri ile teşkilatını takviye edecek. 17. Tümen, Diyarbakır ve çevresinde bulunarak Diyarbakır ve dolayındaki muharebelere fiilen katılacak surette hazırlığa devam edecek. 14. Süvari Tümeninin esas itibarıyla tümen karargahı, Mürettep Süvari Alayı, 12. Piyade Alayı ile Mardin'de, 5. Süvari Alayı ile Dirik'te, 3. Süvari Alayı ile Savur'da, 54. Süvari Alayı ile Un Fabrikası ve Çullu Dolayı'nda bulunması kararlaştırılmış olduğundan ayrıca verilecek emirle bu tertip alınacak, o zamana kadar Savur ve Dirik'teki olaylara hakim olmak için Mardin'deki 12. Alay'dan bir tabur 25 Mart akşamı Savur'da bulunmak üzere 3. Alay Komutanı emrine, keza bir tabur 25 Mart akşamı Dirik'te bulunmak üzere 5. Alay Komutanı emrine yollanacak, 3. ve 5. Alay Komutanları bu kıtalarla Savur ve Dirik'e hakim olacaklar. 14. Süvari Tümeni Karargahı 25 Mart'ta Hanik üzerinden Mardin'e dönecek, 5. ve 3. Süvari Alaylarından Şükrülü ve batısında bulunan süvari bölükleri ile 2 dağ topu ve 1 makineli tüfek takımından mürekkep müfrezeye tümence aldırılan tertibat aynı kalmak üzere uygun bir komutan atanacak ve bu müfreze şimdiye kadar olduğu üzere Dicle güney kıyısını gözetleyecek ve örtecek ve müfreze kolordu emrinde olacak. Diyarbakır Kale Komutanlığı, Diyarbakır Kalesi'nin savunma tertibatını önce olduğu gibi muhafaza edecek, yeni teşkilat için ayrıca emir verilecek. 8. Aşiret Tümeni, bölgesindeki asayişin devamını sağlayacak. 5. Tümen, Palu ve Çapakçur doğrultusunda hareket edecek. Çapakçur'la Kiyı ve Oğnut üzerinden gelmekte olan 8. Kolordu müfrezesi ile 11. Alay ve Kiyı milisleri ile irtibat kuracak. 8. Kolordu müfrezesi, Kiyı ve Oğnut, Göynük üzerinden Çapakçur'a kadar olan bölgeyi tarayıp bu mıntıkada tedip harekatını yapacak ve 5. Tümen'le irtibat sağlayacak. 12. Tümen, Hınıs'tan Varto ve Muş üzerine hareketle Murat geçitçilerini temin edip asilerin İran'a veya dağlara kaçmalarına olanak vermeyecek. 14. Harekatın Başlaması. Yığınaklarını tamamlayan ordu birlikleri Varto, Elazığ ve Diyarbakır istikametlerinden harekete geçtiler. Yapılacak harekatın planı, asilerin dört taraftan sarılmasını hedef tutmaktaydı. Harekata katılan tümenler, ayrı yürüyüp beraber vurmak kuralına göre ilerliyorlardı. Harekatın ilk günlerinde doğudan ve güneyden taarruza geçen birlikler, düşmanın yalnız batı cephesini yani Orta Anadolu tarafını açık bulunduruyorlardı. Bundan anlaşılıyor ki, devlet, asilerin doğudan İran'a, güneyden ise Suriye ve Irak'a kaçmalarına veya buralara temas etmelerine kesin surette engel olmaya karar vermişti. Harekatın hedefi, asileri önce Çapakçur, Genç, Lice üçgeni içerisine almak ve orada yok etmekti. Birliklerin ileri yürüyüşü sırasında açılan topçu ateşi asileri çok sarsıyor ve hemen dağıtıveriyordu. Ayaklanma bölgesindeki tenkil hareketleri genel olarak şöyle gelişmekteydi. 24 Mart 1925'te 41. Tümen'in 19. Alayı Pirinçil ve Talelo'da bulunan asileri dağıttı ve kısa bir çarşmadan sonra köyleri işgal etti. 7. Tümen, Karıncı, Dumalı, Cebar köylerinde 500 kadar asi bulunduğunu keşfetmişti. 25 Mart 1925'te 41. Tümen'in 19. alayı 6. alayla takviye edilmişti. Asiler 24-25 Mart gecesi Telalo'ya taarruz ederlerse de başaramayarak çekildiler. Bu çatışmada asilerden 10 ölü, bizden de bir yüzbaşı, 3 er yaralı, 2 er de şehit olmuştu. Bu taarruzu yapan asilerin çoğu Lice, Çapakçur ve Hanili'ydi ve sayıları 700'den fazlaydı. Uğradıkları bu yenilgiden sonra moralleri büsbütün kırılmış oldu. 7. Tümen, Cebar ve Dumalı köylerini işgal ve asileri Telhamu doğrultusunda çekilmeye mecbur etti. Aynı gün 25 Mart 1925, Siverek aşiretleri Şeyh Eyüp'ün kışkırtması ile Şeyh Said'in emrine uymayarak bir toplantı yaptılarsa da, 2. ve 40. alayların Sivere'ye gelmesi üzerine hareketleri sonuçsuz kalmıştı. 26 Mart 1925'te 41. Tümen'in Büyük Kadıköy ve Somahi köylerini işgal etmesi üzerine buradaki 300 kadar asi kuzeye çekilmişti. 7. Tümen, Diyarbakır-Ergani yolunun iki tarafından ilerleyerek Harabıcaşk-Karaveli hattına varmış bulunuyordu. 5. Kolordu bugün 26 Mart 1925 verdiği bir emirde, harekat sırasında köylerden silah toplarken zaman bırakılması, silahını vermeyenlerin şiddetle cezalandırılacağı, toplanan silahların cins ve miktarları tespit edilerek civar şubelere mazbata karşılığı teslim edilmesi, ırza tecavüzün kesinlikle yasak olduğu, köy yakma cezasının ancak direnen köylere uygulanması, İyaşe maddesi tedarikinin yağma şeklinde olmayıp sahiplerine parası ve mazbatası verilmek suretiyle sağlanması, rastlanan köylülere Cumhuriyet Hükümeti'nin merhamet ve adaletinin anlatılması, güvenlik tedbirlerine dikkat olunması ve rehin alınması gibi hususlara işaret edilmekteydi. 9. Kolordu bölgesinde 12. Tümen'in Varto kasabasını alması ve burada hükümet kurulması üzerine yaya ve atlı olmak üzere 600 kadar asi batıya çekilmişlerdi. Bu olayda asilerden 100 kadar ölü ve yaralı vardı. 27 Mart 1925'te 5. Kolordu tümenlerinin Kolordu'dan fazla uzaklaşması ve muhabere araçlarının da yetersizliği dolayısıyla tümenlere gerektiği zaman emir vermek güçleşmişti. Kolordu tümeni birini takip ettiği takdirde irtibatsızlığa meydan vermiş olacağı için Diyarbakır'da kalmayı tercih etmiş ve harekatı direktif vermek suretiyle yönetmeyi uygun bulmuştu. Bu maksatla verdiği direktifte 7. Tümen'den 23. Alay'ın bir kısım topçu ve süvari ile takviye edilerek 7. Sugay Komutanı emrinde Ergani Madeni üzerinden Piran'a, tümenin kalan kısmının Ekil üzerinden Piran'a, 41. Tümen'den 16. Alay'ın bir kısım topçu ve süvari ile takviye edilerek Tugay Komutanı emrinde Silvan üzerinden Lice'ye, tümenin kalan kısmının Tümen Komutanı emrinde Haniye hareketini istemişti. Bu direktif üzerine 7. Tugay Komutanı emrindeki grup önce Kürt Baba kuzeyinde 600 kadar asiyi perişan ettikten sonra Osmaniye dolayında yaptığı ufak bir çarpışmadan sonra madene girmiş ve Diyarbakır maden yolunu açmıştı. 31 Mart'ta topçu takımı ile takviyeli bir taburu madende bırakarak kalan kuvvetiyle Piran'a hareket etti. 1 Nisan 1925'te 7. Tümen Piran'a, 41. Tümen Haniye, Elazığ'da bulunan 6. Kolordu'nun 5. Tümeni ise Palu'ya hareket ettiler. 2 Nisan 1925'te 41. Tümen Sunanhan sırtlarında asilerle yaptığı çarpışmada asilerin verdiği 74 ölüye karşılık 50 şehit ve yaralı vermek suretiyle Haniye gitmiş ve asilerin daha önce süvari tümeninden ele geçirdikleri 3 top, 5 makineli tüfek, 5 otomatik ve bir hayli harp gerecini geri almıştı. Bu başarı üzerine Hani halkı boyun eğmek zorunda kalmış, asilerse büyük şel doğrultusunda kaçmışlardı. Beşinci tümen çok şiddetli kar fırtınası etkisi altında Havik geçidinde Murat suyunu geçmekte ve ileri birliklerini Yeniköy doğu sırtlarına sürmüş bulunmaktaydı. Asiler her taraftan sarılmış ve ana kuvvetleriyle muharebe başlamıştı. Asiler son gayretle çemberi yarmaya çalışıyor fakat dört yandan, üstelik havadan yedikleri ateş yüzünden büsbütün kayıplara uğruyorlardı. 3 Nisan 1925'te 5. Kolordu Komutanlığı'nın 7. Tümen'in Zülkarneyn Vadisi'ni takiben Çapakçura, 41. Tümen'in de Posur Kulp üzerinden Genç Köyü'ne hareketini istemesi üzerine 41. Tümen Karargah ve Bağlı Birlikleri 6. ve 19. Alaylar, Kudretli Batarya, Schneider Takımı ve 3. Süvari Alayı olmak üzere 2 kolla Lice Posur üzerinden Genç'e, 7. Tümen ve Bağlı Birlikleri, 2. ve 41. Alaylar, Schneider Takımı, Kudretli Batarya, 54. Süvari Alayı olmak üzere Darahini'ye hareket ettiler. Tümenler 5 yürüyüş gününde bu yerlere varmış olacaklardı. 4 Nisan 1925'te 6. Kolordu'nun 5. Tümeni Palu Kasabası'nı işgal suretiyle hükümet iradesini durdurdu ve 8. Kolordu müfrezesi Oğunut doğrultusunda ileri hareketine devam ediyordu. 9. Kolordu bölgesinde ise Bulanık doğrultusunda ilerleyen nizamiye ve milislerden mürekkep müfreze geçit harekatı için Şirvan Şeyh'e doğru yürümekteyken 600 kadar asinin direnmesiyle karşılaştılar. 3 saat kadar süren çarpışma sonrasında kuşatıldıklarını anlayan asiler Küşetban doğrultusuna çekildiler. Müfreze Bulanık kasabasını işgal ve hükümet idaresini kurduktan sonra asileri takibe başlamıştı. 12. Tümen'in zoru karşısında Karaçoban'da bulunan Hasan Anlı, Halit ve Kerim'in beraberindeki 60 atlı ile Malazgirt doğrultusunda savuştukları öğrenilmişti. 8. Kolordu müfrezesi ise Kiyı kasabasına Şeyh Hasan'a bayraktarlık eden esası ile ayaklanma ile ilgili olanların bir kısmını yakalamış bulunuyordu. Bugün yayınlanan resmi tebliğ durumu kısaca şöyle özetliyordu. Asiler dağlık bölgeye sığınmaktan başka çare bulamamışlar, kaçamayan asilerse ya dağılmakta yahut da teslim olmaktadırlar. 1 Nisan'da Lice geri alınmış, Kiyı'dan gelen birlikler Oğunut ve Çapakçura doğru ilerlemeye devam etmişlerdir. Harekat bölgesinde şiddetli kar tipisi ve soğuk devam etmektedir. 5 Nisan 1925'te 5. Kolordu bölgesinde Teydip Harekatı'nın Lice-Piran hattına ulaşması üzerine asilerin büyük bir kısmı Genç Darahini doğrultusunda çekilmişlerdi. 7. Kolordu son günlerde yer yer baş kaldıran asileri ezmek suretiyle Diyarbakır bölgesinde temizleme harekatına başlamış bulunuyordu. 8. Kolordu Karberk Dağları havzasında Teydip Harekatı ile meşguldü. 6. Kolordu 5. Tümeni ile Çapakçur doğrultusunda harekata başlamıştı. 9. Kolordu bölgesinde 12. Tümen birliklerinden bir kısmı Varto bölgesinde temizlik harekatı ile meşgul, diğer kısmı ile de Hanurit dağlarından itibaren Malazgirt ve Bulanık ilçelerindeki asilerin tedibi ile uğraşmaktaydı. Bu gruplardan Varto grubu, 7. Kolordu'nun Muş grubu ile 8. Kolordu'nun da Kümbet dolaylarındaki yardımcı kuvvetleri ile temas halinde bulunmaktaydı. Görülüyor ki ordu birlikleri kar tipi dinlemiyor, azimle ilerliyorlardı. Her birliğin başlıca gayesi Şeyh Sait'i canlı olarak yakalamaktı. 7 Nisan 1925'te harekat bölgesinde tenkil ameliyesi süratle ve başarıyla gerçekleştirilirken, Ankara'da Başbakan İsmet İnönü durum hakkında Büyük Millet Meclisi'ne şu bilgileri veriyordu. Yüksek Meclisi son bir aylık durum hakkında aydınlatmak için bir soru önergesine hemen cevap veriyorum. Bir ay önce durum, asilerin Diyarbakır kuzeyindeki birkaç noktaya kadar gelmiş bulunması şeklindeydi. Meclisiniz, hükümetinizin memleketin bir kısmında çıkan ateşi söndürecek tedbirlerini kabul ettikten sonra, durum böyle kalmadı. Asiler 7-8 Mart gecesi Diyarbakır'a saldırdılar. Başarılı olamadılar. Sonra Silvan'ı aldılar. Daha sonra Mardin'e bir taarruz yönelttiler. Fesatlarını Palu dolayına sıçrattılar. Muş'un irtibatını kestiler. Ötede Malatya'ya kadar giderek Çemişkeze'ye dayandılar. Eyini tehdit ettiler. Durum tehlikededir dediğimiz zaman haklı olduğumuzu görüyorsunuz. Alınan tedbirler arasında seferberlik ilan edildi. Vatandaşlar buna şevk ve hevesle itaat ettiler. Tam barışa rahata kavuştukları bir dönemde ülkenin sükunetini bozanlara karşı iddetli iddialar ve bunda haklı ve çok haklıdırlar. Seferberlik intizam içinde, şuurlu bir sürat içinde tamamlandı. Asiler bugüne kadar kesilmeyen fesat silahlarından çok fayda görmüşlerdi. Üzerlerinde muhtelif mukaddesat deyimi yazılı bayraklarla her tarafta fikirleri karıştırmaya çalışıyorlardı. Ciddi çarpışmalar oldu. İrtica, alınmaz zannettikleri dağlık yerlere çekildi ve çok kayıp verdi. Cumhuriyet ve evlatlarının sert ve keskin silahları karşısında her gün biraz daha eriyerek mütemadiyen hüsrana uğradılar. Olay 20 Mart'tan sonra genişlemeye başlamış, önemli surette ilerlemek istisadı göstermiş, durumu önceden görerek alınan tedbirler sayesinde durmuştur. İlk gönderdiğimiz birlikler, asilerle önemli bölgelere açılan ayaklanma kapıları üzerinde aynı zamanda karşılaştılar. Siverek ve Çemişgezek bu suretle kurtuldu ve daha önemli gelişmelerin önü alındı. Görüyorsunuz ki hükümet zan ve kuruntu ile idare edilmiyor. Olaylara uyan tedbirlerle tehlikeli durumların önüne geçiliyor. Bugünkü durum şudur. Doğuda Silvan ve Beşiri birliklerimizin hakimiyetindedir. Hani, Lice, Piran gibi Şehzade'nin başlıca faaliyet bölgeleri işgalimiz altındadır. Elazığ'dan gönderilen birliklerimiz Palu'yu almışlardır, Çapakçur'u almak üzeredirler. Asiler şehirler civarında denedikleri şanslarını yenildikten sonra başka bir alanda deniyorlar. Kendilerince müstahkem zannettikleri dağlara çekildiler. Davalarından vazgeçmemişlerdir. Teşkilatlarını muhafaza ediyorlar fakat er geç bu dağların kendilerine mezar olacağını anlayacaklardır. Harekat bitmiştir gibi bir söz söyleyecek durumda değilim. Dağlardaki asileri birer birer bulup tepeleyeceğiz. Bunu tamamlayacağız. Henüz devam eden ve ne vakit biteceği tabiatıyla bilinmeyen harekattan sonra bu bölgede irtica ve dine dayanan karışıklıklara istidadı olan diğer bölgelerde bir takım tedbirler alacağız. Bu tedbirler meclise arz edilecektir. Seferber olarak Cumhuriyeti korumaya koşan vatandaşları Yüksek Meclisimiz önünde takdir ve şükranla hatırlatmak isterim. Böyle bir tehlike anında yapılacak şey, karşı tedbirlerin kesin olarak ve mümkün olan alınmasıdır. Bu tehlike veya vatanın karşılaşabileceği bütün diğer tehlikeler karşısında seferberliğin süratle tamamlanması gerektir. Seferberlik zamanında yapılmıştır. Arz etmek zorundayım ki, Cumhuriyet evlatları, Cumhuriyet'in tehlikede olduğunu gördükleri anda kesinlikle, süratle ve şuurla hareket etmiştir. Askeri tedbirler devam ediyor. Bastırma ve temizliğin sonunu bekleyerek ondan sonra alacağımız tedbirler hakkında Yüksek Meclisinize maruzatta bulunmak için vakit yoktur. Müsaade ederseniz bu tedbirleri de bir iki gün zarfında arz edeceğim. Artık isyan can çekişmeye başlamış bulunuyordu. Şehzade ve avanesi Çapakçur genç bölgesine sıkıştırılmış, boş yere kurtulmaya çalışıyorlardı. Ordu birlikleri ise son yumruğu vurmak için geri aldıkları memleket bölgelerini temizliyorlar ve geri güvenliğini sağlıyorlardı. Harekat bölgesinde adeta karakış hüküm sürmekteydi. Bu arada San Remo'da bulunan Vahdettin de bazı teşebbüslerini ve özellikle propagandasını açığa vurmaya başlamıştı. Düzenlediği bir basın toplantısında sevgili uyruklarının Kuvayi Milliyecilerin zulmünden usandığı ve padişahını arzuladığı için ayaklandığını söylüyordu. Sürgün padişah, ümit ve hülya içerisinde mütemadiyen ayaklanmanın gelişmesini ve İstanbul'a tekrar döneceği zamanı beklemekteydi. Oysa şanlı Türk ordusunun çelik yumruğu, son Osmanlı saltanatının bu ümitlerini genç dağlarının sarp kayaları arasında parçalayıverdi. Ayaklanma bölgesinde son şiddetli muharebeler devam ediyordu. Yer yer aşiret reisleri ve şeyhler teslim oluyor, asiler arasında sünnilik ve şiilik kavgaları baş gösteriyor, kıtlık başlıyordu. Her taraftan çemberi sıkıştıran birlikler gence yaklaşmışlardı. 8 Nisan 1925'te 41. Tümen Kulp'a vardı. 5. Tümen Sin üzerinden Çapakçur doğrultusunda yürüyüşüne devam etmekteydi. 7. Kolordu 5 Nisan'dan beri 5. Kolordu bölgesinde bir takım asillerin Şeyh Abdurrahman komutasında Hani Piran bölgesindeki birliklerimizi ve ikmal kollarını taciz ettiği için buraya civar köylerle asilerden temizlemek maksadıyla 23. alaydan bir taburu alay komutanı komutasında görevlendirmekle beraber 63. alayı da Piran havzasını tarama ile görevlendirmişti. 7. Tümen, Memi yaylasında 150 kişilik asi çetesine taarruzla bunları perişan surette çekilmeye zorlayarak yürüyüşüne devam etmişti. 8. Kolordu'nun Ornut doğrultusunda ilerleyen müfrezesine 1. alaya Şeyh Baba komutasında 10 kadar asi taarruz ettiyse de müfreze bunları Def ve Ornut güneyine kadar takip etmiş ve bu arada ayaklanmaya katılan Fars ve Sanis köyleri yakılmıştı. Kiyalı milisler Karayonca dağları doğrultusundaki Karavelyan, Uzun Sabat bölgelerini işgal etmiş bulunuyordu. 6 Nisan'da Palu'dan hareket eden 5. Tümen bugün 8 Nisan 1925 Çapakçur Boğazı'nı tutan asilere taarruz etti ve saat 11'den 17'ye kadar devam eden çarpışma sonunda asileri dağınık bir şekilde çekilmeye zorlayarak saat 22'de Çapakçur'u işgal etti. Bu tümen 1-8 Nisan 1925 tarihleri arasında asilerle Bekirköy, Palu, Mirahmet ve Çapakçur Boğazı'nda olmak üzere 4 yerde muharebe etmiş olduğu için Çapakçur'u işgalden sonra birliklerine istirahat vermişti. 9. Kolordu'nun 12. Tümen Müfrezesi, Şerafettin Dağları güneyinde yaptığı temizleme ameliyesi sırasında karşılaştığı 70 kadar asiyi Simak doğrultusunda çekilmeye mecbur etti. Hasan Hanlı, Halit ve avanesinin Şirvanşeh'te uğradıkları büyük kayıplar ve müfrezelerin sıkı takibi üzerine İran'a kaçmak istedikleri haber alındığı için önlenmesi maksadıyla gereken tedbirler alınmış bulunuyordu. Malazgirt asilerden temizlenmiş, Hasan Hanlı Halit'e ait ayaklanmaya katılan Kuştiban köyü yakılmış, Malazgirt'te asilerle işbirliği yapan mal müdürü Şükrü, savcı Abdülmecit ve ayrıca 3 kişi daha tutuklanmıştı. 9 Nisan 1925'te 41. Tümen Şin üzerinden Genç'e, 7. Tümen de Darahini üzerinde yürümekteydiler. Darahini'den kaçan Genç ili jandarma mülhakı Üsteğmen Mehdi, 7. Tümen karargahına gelerek tümen komutanına, Şeyh Said'in 8 Nisan 1925'te Darahini'ye geldiğini ve Çapakçur'dan gelen 500 kadar asi ile birleştiğini, asiler tarafından büyük merasimle karşılanan Şeyh Said'in halka hitaben mahiyetindeki adamların zulüm yaptıkları için Allah'ın bu belayı verdiği mealinde konuştuğunu, daha sonra Şeyh ile mahiyetinin Murat suyunu geçerek kuzeye doğru kaçtıklarını, Hanili Halit ve Mustafa Beylerin de Şeyh Said'den ayrılarak Memi Yaylası güneybatısı doğrultusunda kaçtıklarını bildirdi. 14. ayrımın sonu sayfa 211.